parlamentoların dostluğu.
Sevgili dinleyenler, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Bu hafta parlamentoların dostluğu programının konuğu Eko Avrasya Derneğimizin genel başkanı, değerli dostum Hikmet Eren. Ayağının tozuyla dün Bakü'den geldi ama bugün de hem Rusya hem İran hem Türkiye'nin ev sahipliğinde az önce radyomuzun da canlı yayınlayarak sizlere duyurduğu üçlü zirveyi biraz hem Rusya Orta Asya bağlamını da sizlerle istişare yaparak, konuşarak değerlendireceğiz. Ben öncelikle stüdyoya bizi kırmayarak gelen Hikmet Eren dostuma hoş geldin demek istiyorum.
Çok teşekkür ediyorum efendim.
Hoş geldiniz.
Çok sağ olun.
Önce Bakü'den başlamayalım isterseniz. Önce az önce radyomuzun da yayınladığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden üçlü zirveyi biraz konuşalım. Siz henüz Bakü'den geldiniz. Dolayısıyla oradaki nabzı da tuttunuz. Ne anlama geliyor üçlü fotoğraf?
Öncelikle dinleyicilerimize en kalbi saygı, sevgi ve hürmetlerimi arz ederek sözlerime başlamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden muhteşem üçlü bir fotoğraf karesi verildi. Biz bu fotoğraf karesiyle gurur duyduk. Türkiye arabulucu rolünü üstlendi. Türkiye bölgede vazgeçilmez bir güç olduğunu bir kez daha dünya kamuoyuna ispat etti. Ve güçlü bir liderle 2023 hedeflerine giden bir Türkiye'yi 5 dakika önce ekranlarda görmüş olduk. Onun gururu ve mutluluğu ile TRT stüdyolarında dinleyicilerimize dilimiz döndüğünce yüreğimizden geçen bütün düşüncelerimizi paylaşacağız. Ama şunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Daha önce Rusya'nın Soçi şehrinde bir araya gelen liderler Suriye krizinin çözümü için bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da toplandılar. Ve bu toplantıya her şeyden de öte yüksek düzeyli memurlar bizatihi hem İran'dan hem Rusya'dan hem Türkiye'den katıldılar. Ve programın akabinde de bir sonuç deklarasyonu yayınlandı. Ve her üç lider de satır başlarını şu an için aldık. Bu satır başlarıyla dünya kamuoyuna önemli mesajlar verdiler. En önemlisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iki önemli ifadesi söz konusuydu. Birincisi uluslararası toplumu Suriye'nin çözümüne çağırarak Türkiye'nin misyonunu ortaya koyduğunu gördük. Ve en önemlisi de yıllardan beri arzu edilen en önemli tabloydu bana göre ki o da şuydu. Suriye'nin toprak bütünlüğü olmazsa olmazımızdır dedi Sayın Erdoğan. Bana göre Van Münü çıkışından sonraki en önemli çıkışlardan bir tanesi de budur. Suriye'nin toprak bütünlüğüdür. Çünkü Suriye'yi parçalayıp Orta Doğu'da yeni bir harita ortaya koymak isteyen emperyal güçlere bugün Türkiye'nin başkenti Anadolu'dan yine net bir tavır ortaya konmuş oldu. İkinci önemli ifade ise İran Cumhurbaşkanı Sayın Ruhani'ye aitti. Bölge haritası asla ve kata değiştirilemeyecektir dedi. İkinci önemli vurgu da Ruhani'den geldi. Üçüncü önemli ifade de Putin'den dünya kamuoyuna mesaj olarak iletildi. O da Putin'in net bir tavrı vardı. Bölgeyi kesinlikle ve kesinlikle terör gruplarından arındıracağız. Ki buradaki mesajın sahibi belli. Adresi belli. Bugün başta YPG ve PYD gibi terör örgütlerini besleyen ana gücün Atlantik ötesinden faaliyet yürüttüğünü, Cumhurbaşkanımızın da birçok defa toplantılarda dile getirdiği gibi 2000 uçak dolusu 5000 tıra tekabül eden yüksek teçhizatlı silahların bölgeye getirilip bölgedeki terör gruplarına bizzatı teslim edilip ve teslim edildikten sonraki süreçte de bizzatı kendi rütbeli askerleri tarafından eğitilerek yarın hem Suriye'nin karışıklığının devam edebilmesi noktasında hem Türkiye'nin yarın bir iç savaş konumuna sürüklenmesi noktasında hem İran'ı hem de yarın Irak'ı tehdit edebilecek boyutta faaliyetleri ve hesapları söz konusuydu. Bugün üç liderin de başta dünyaya en önemli adreste Atlantik ötesine verdiği mesaj çok nettir. Evet, bu saatten sonra Suriye'de haritalar değişemeyecek. Suriye'de terör örgütü olan gruplar kesinlikle ve kesinlikle bertaraf edilecek. Ve en önemlisi de Orta Doğu'da haritaları birilerinin yeniden dizayn etmesine asla ve kata. Orta Doğu'nun önemli ülkelerinden biri olan İran'ın da Türkiye'nin de ve Avrasya'nın önemli ülkelerinden birisi olan Rusya'nın da onayı, izni olmadan değiştirilemeyeceğinin ifadesi net bir şekilde belirlenmiş oldu. Onun için de böyle bir zirveye Cumhurbaşkanımızın ev sahipliği yapması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkentinin Ankara'sının böyle bir zirveye ev sahipliği yapması da bir Türk vatandaşı olarak bizleri gururlandırmıştır. Ve bunun mutluluğuyla stüdyoya geldik. Buradan da dinleyicilerimizle bu mutluluğu paylaşıyoruz. Ve hemen bu mutluluğu ifade ederken siz Bakü'yü sordunuz. Bakü sorusuna cevap vereceğim.
Ama bununla ilgili bir şey daha sorayım.
Lütfen
şimdi, bu bahsettiğiniz yorum Batı bu fotoğrafı tam da böyle okur mu? Çünkü Orta Doğu'da bizim masada olmadığımız aslında 1 Mart tezkeresiyle biz evet. Orta Doğu'yu bölme masasında yokuz arkadaş dediğimiz.
Tavrımız vardı.
Evet. Hatta o dönem siyasilerin birçoğu hükümetin aldığı red kararını eleştirmişti. Hükümet de milletvekillerini serbest bırakmıştı. Orada bir vicdan harekete geçti ve red kararı çıktı. Bu red kararı uzun yıllar değerlendirildi. Ya Orta Doğu bölünecek, biz bu masada olursak kendi haklarımızı koruruz. Şimdi bu tezkereyle kendi haklarımızı da koruyamayacak bir noktaya geldik şeklinde bu karar hep konuşuldu, tartışıldı. Şimdi gelinen noktada yine 1 Mart tezkeresine atıf yaparak soruyorum. Sizce bu üçlü fotoğraf 1 Mart tezkeresinde bizim oturmadığımız bu masada Türkiye ayrı bir masa mı kuruyor? Bu masa, bu üçlü görüntünün anlamı bu mudur? Yani biz senin Orta Doğu'yu bölme masanda yokuz. Biz Orta Doğu'nun mevcut halini koruma masası kurduk arkadaş mı diyor Türkiye?
Çok net ifade ettiniz. Aslında cevap da sorunun içerisinde vardı Sayın Bayhan. Ama bir kez de ben ilelemek istiyorum. Türkiye, İran ve Rusya Federasyonu olmadan, bu üç ülkenin kararı dikkate alınmadan hiç kimsenin Orta Doğu'da adım atabilme imkanının olduğunu düşünmüyorum. Bu çok net. 1 Mart'ın üzerinden ortalama 15 yıllık bir zaman geçti. Bu 15 yıl az bir zaman dilimi değil. Yani devletlerin tarihine baktığımız zaman çok ciddi bir zaman dilimine tekabül ediyor. Yani bir asrın hemen hemen altıda biri. Az bir zaman dilimi değil. 15 yıl içerisinde buna muvaffak olamayan ülkelerin bu saatten sonra muvaffak olabilmeleri de elbette ki söz konusu dahi değildir.
Ama büyük oranda
evet,
biliyorsunuz.
Evet. Ama ne yaptılar? Elbette ki büyük tahribat ortaya koydular.
Çok.
2011 yılının Mart ayında Suriye'de başlayan muhalif hareketlerin iç çatışmaya
yani,
evet.
Libya,
evet.
Yemen,
tabii ki,
Tunus, Mısır hattı.
Suriye hattını konuştuğumuz için Libya'yı ve Tunus'u ifadelendirmedim. 2011'in Mart ayında başlayan o muhalefet hareketinin 10-15 gün içerisinde biteceğini ve mevcut rejimin devrileceğini ve hemen akabinde de haritaların değişeceğini birileri hesap ediyordu. 2011'den bugüne ortalama 7 yıl geçti. Ama bu 7 yılda çok büyük tahribat verdiler. Niçin emperyalist diyoruz? Evet, emperyalizm girdiği yerde, ayak bastığı yerde takdir edersiniz ki ne insan yetişir ne de bir ot yetişir. Bu 7 yıllık süre içerisinde milyonu aşkın insan hayatını kaybetti. Milyonlarca bebek yetim kaldı. Milyonlarca kadın dul kaldı. Ve en önemlisi de milyonlarca insan evini, barkını terk edip sığınmacı veya göçmen konumunda kaldı.
Şehirlerimiz haram oldu. Şam gitti,
evet,
Halep gitti.
Tarihi değeri olan, dünya tarihinde kadim kent diye nitelendirdiğimiz Şam, Halep tahrip oldu, tarumar edildi. Ve bugün bu tahribatın karşısında yaklaşık 3,5 milyon insan sadece Türkiye'de sığınmacı veya göçmen konumunda hayatını, muhacir konumunda hayatını idame ettiriyor. Bundan da öte daha trajik bir durumunu ifade etmemiz gerekirse dinleyicilerimize, binalar yapılabilir, yeniden inşa edilebilir. Ama orada tarihi değerlerin yanı sıra aynı zamanda mezarlar tahrip edildi. Yani bugün şu an Türkiye'de bulunan bir Suriyeli muhacir yarın ülkesine gittiği zaman babasının, dedesinin kabrini arayacağı zaman belki kabrinin yerini bulamayacak. Bundan daha büyük bir acı bana göre dünya kamuoyunda yoktur diye düşünüyorum. Emperyalist güçler bu tahribatı verdiler ama geldiğimiz nokta bu. Soçi, Ankara ve bugün alınan karar neticesinde de üçlü zirve bir sonraki ve son toplantısında Tahran'da gerçekleştirecek. İnanıyorum ki Tahran'da yine Ankara'da bugünkü keskin çizgilerle ifade edildiği gibi dünya kamuoyuna bir kez daha Suriye'nin toprak bütünlüğü ifade edilecektir ve en önemlisi de Orta Doğu'da haritaların değiştirilemeyeceği bir kez daha orada aktarılacaktır. Ve bundan sonraki süreçte de birileri eğer bu coğrafyada hesap yapıyorlar ise, Orta Doğu'nun haritasını, Avrasya'nın haritasını değiştirmek istiyorlar ise, özellikle Orta Doğu'nun ve Avrasya'nın enerji potansiyellerini ele geçirmenin mücadelesini veriyorlar ise, Orta Doğu'nun ve Avrasya'nın en önemli aktör 3 ülkesi.
Evet.
Rusya Federasyonu, Türkiye ve İran. Bu 3 ülkenin iznini almadan, bu 3 ülkenin fikrini almadan asla ve kata dizayn yapamayacaklarını bilmelerinde yarar var.
Siz şimdi Bakü'den yeni geldiniz. Bir haftadır oradasınız. Oradan Kiev bir tur yaptınız. Rus kamuoyunda ve oradaki Türk kardeşlerimizin oluşturduğu devletler, Orta Doğu'daki Türkiye-Rusya yakınlaşmasını nasıl okuyorlar?
Şimdi şunu çok net ifade etmemiz gerekir. Bağımsız Devletler Topluluğu 1991 yılında ortaya çıktıktan sonraki süreçte...
Artık Türkiye Cumhuriyetler demiyoruz.
Evet, Bağımsız Devletler Topluluğu ama o Bağımsız Devletler Devletler Topluğu
belki
içerisinde
Türk
de 5 tane Türk Cumhuriyeti var. Onu her platformda devlet büyüklerimiz
Türkiye
ifade...
Türkiye kelimesinde rahatsız oluyor.
Rahatsız. Evet. Yani Türkiye derken de takdir edersiniz ki Türkiye benzeyen manası çıkıyor. Evet. Oysa ki onların kendileri
Türk Cumhuriyetleri Türk'tür. Demek.
Evet, Kazak Türküdür, Özbek Türküdür, Azerbaycan Türküdür, Türkmenistan Türküdür, Anadolu Türküdür. Evet. Biz bunu böyle ifade etmemiz gerekiyor. Bu Bağımsız Devletler Topluluğu içerisinde elbette 5 tane de çiçeği burnunda Türk Cumhuriyeti vardı. Dinleyicilerimizle de paylaşalım bilgilerini yenileme adına. Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan. Ve onun yanı sıra da Bağımsız Devletler Topluluğu içerisinde Letonya'dan Litvanya'ya, Ukrayna'dan Gürcistan'a varıncaya kadar yine birçok ülke bağımsızlığını ilan etti. Ama ben biraz daha hadiseye Türk Cumhuriyetleri özelinden bakmak istiyorum. Şöyle ki sorunuzun cevabını tam verebilmemiz adına Türk Cumhuriyetleri nihayetinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden koptu. Ve bu 26 yıllık bağımsızlık süreci içerisinde de dünyaya entegre olmuş olmalarına rağmen mantık ve mantalite itibariyle de Rusya Federasyonu'ndan kopmadılar. Evet, Sovyet'ten koptular, parçalandı, dağıldı ama Rusya Federasyonu ile olan ilişkilerini, münasebetlerini her koşulda da devam ettirdiler. Nihayetinde çok basit bir örnek verecek olur isek Rusya Federasyonu'nun uygulamış olduğu şu an bir Avrasya Ekonomik Birliği var. Bu Avrasya Ekonomik Birliği içerisinde gümrüksüz bir dolaşım söz konusu. Gümrüksüz mal dolaşımı söz konusu. Bu süreç içerisinde Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Belarus Rusya Federasyonu ile birlikte Avrasya Ekonomik Topluluğu içerisinde doğal olarak zaten kopmuş olmaları mümkün değil. Bir şekilde ilişkiler devam ediyor. 24 Kasım 2015 tarihine geldiğimiz vakit hatırlarsanız bir Rusya uçak krizi yaşadı Türkiye. Evet. Belki tarihinin en sıkıntılı evrelerinden bir tanesiydi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Tabii ki ilişkiler muazzam bir seviyede devam ediyordu. Angajman kurallarının ihlali neticesinde Türk savaş uçakları bir Rus savaş uçağını düşürdü ve biz bir kriz sürecine girdik. Bu kriz sürecinde özellikle Azerbaycan'da, Kazakistan'da ve Kırgızistan'daki dostlarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde şunu ifade ettiler. Keşke Türkiye Cumhuriyeti Devleti Rusya ile bu süreci yaşamamış olsaydı. Çünkü bu ilişkilerin, Türkiye ile Rusya'nın ilişkilerinin bozulması neticesinde bu bozuk ilişkiler nihayetinde bizlere de yansıyacak. Yani hani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için söylerler. Anadolu'nun eğer başı ağrırsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşın bütün vücudu ağrır. Aynı şekilde Anadolu'daki bir küçük problem Azerbaycan'ı da, Kazakistan'ı da, Kırgızistan'ı da, Özbekistan'ı da, Türkmenistan'ı da anında etkiler diye düşünüyorum. Ve nihayetinde Ağustos 2016 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'la uçak krizinden sonra bir araya gelmiş olması bölgede inanılmaz derecede büyük bir mutluluk yarattı. Ve bunu gerek ekonomik sahada, gerek siyasi sahada, en önemlisi de gerekse kültürel ve sosyal sahada da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü ilişkilerimiz bir şekilde iç içe devam ediyor. Yani bu mevcut bağımsız 5 Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra Rusya Federasyonu içerisinde hali hazırda Tataristan gibi, Başkurdistan gibi, Yakutistan gibi iç işlerinde serbest, dış işlerinde de Moskova'ya bizzati bağlı olan yine Türk Cumhuriyetleri var.
Tabii, sonuçta bu coğrafya bağlamında
bu coğrafyada iç içeyiz. Yani ayrımız ve gayrımız yok. Ha, bizim bir de Rusya Federasyonu'yla gerçekten çok muhteşem seviyede seyreden bir ekonomik ilişki potansiyelimiz söz konusu. Ki dün Sayın Putin erken geldi zirveye. Erken gelişinin bir sebebi vardı. Türkiye ile Rusya arasındaki üst düzey stratejik işbirliği toplantısı gerçekleştirildi. Yedincisi gerçekleştirildi. Bu çok önemli bir hadise. Şu an Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında askeri işbirliği sahasından enerji sahasındaki işbirliği imkanlarına varıncaya kadar birçok sahada çalışmamız söz konusu. Ve dün yine tarihi bir hadiseye Ankara şahitlik yaptı. Sayın Putin ve Sayın Erdoğan Akkuyu nükleer güç santralinin de temellerini attılar. Bunu dünya çok yakından takip ediyor. Yani orta vadede 20 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirilecek. Öbür yandan yine enerji noktasında Türkiye'nin Rusya Federasyonu ile çok yakın münasebetleri, çok yakın diyalogları var. Birileri Türkiye ile Rusya Federasyonu'nun da bir araya gelmesini, yakınlaşmasını elbette aslında ki arzu etmiyor.
Türkiye bunu sanki çok iyi okuyor gibi. Çünkü Akkuyu nükleer santralinin temel atma töreni bir gün önceden ilan edildi.
Evet.
Dikkatinizi çekmiştir.
Evet. Çok önemli stratejik bir hamleydi. Evet. Belki birileri farklı bir sabotaj gerçekleştirebilirdi ki şu an Rusya Federasyonu'nun başında yurt dışında diplomatları zehirleniyor. Yurt dışında diplomatları sınır dışı ediliyor. Yurt dışındaki diplomatların
yani birçoğu daha çok Avrupa ülkelerinde
tabii
diyelim,
ki evet. Avrupa ülkelerinde yani Rusya'nın bölgedeki mevcudiyetinden ciddi manada rahatsızlık duyan
Rusya'nın yeni seçimlere çıkmış olması
evet Rusya Federasyonu bu arada 18 Mart evet. 2018 tarihinde de devlet başkanlığı seçimi gerçekleştirdi evet. Yani Putin bu arada da büyük de bir jest yaptı, biz kendisine minnet ve şükranlarımızı da ifade edelim. Devlet başkanı seçildikten sonraki hemen akabinde ilk yurt dışı resmi ziyaretini de Türkiye'ye gerçekleştirmiş olması da yine Türkiye-Rusya ilişkileri gelecek nesiller tarafından yazıldığı vakit inanıyorum ki altın harflerle ifade edilecek bir
bu
nokta
ifade
olacaktır.
Genelde Amerika başkanları için kullanılır. Hani ilk yurt dışı seyahatini nereye yapacak şeklinde.
Evet. Biz merak uyandırır.
Merak uyandırır. Evet. Aslında bu bahsettiğiniz hadise oldukça önemli. Yani seçimlerden neredeyse 10-15 gün sonra
ilk ziyaretini buraya
gerçekleştirmiş oluyor ve Türkiye ile yakın ilişkileri kuruyor. Peki tam bu bağlamda hemen şunu ifade edelim. Türkiye Rusya ile bu kadar yakınlaşırken, Rusya kamuoyu bunu böyle okurken orada Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye'nin ilişkisi, Rusya'nın Türk Cumhuriyetleri ile ilişkisini ne düzeyde etkiliyor? Yani Rusya'da şöyle bir korku var mı? Türkiye bir Türk milliyetçiliği bağlamına, diline eğer bürünürse bu Rusya evrenindeki eski bağlantılı olduğumuz Türkleri hareketlendirebilir. Bu da bizim için bir iç tehdide dönüşebilir gibi bir korkusu var mı?
Şimdi bana göre Rusya Federasyonu'nun derin bir devlet yapısı söz konusu. Asırlardır devam eden bir derin yapısı mevcut. Ve bu bağlamda da çok büyük tecrübelere sahip bir devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu bağlamda bir başka ülkenin iç işlerine müdahil olarak oradaki kendi soydaşlarını harekete geçirip gelecekte hem o ülke için hem de komşu ülkeler için tehdit unsuru oluşturmayacağı yönündeki kanaatleri nettir. Bunu çok net ifade edeyim. Evet, her ülke için böyle bir kaygı, böyle bir korku söz konusudur. Fakat Rusya Federasyonu devlet yapısı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin böyle bir aksiyon içerisine girmeyeceğini çok net bilmektedir. Bizim 26 yıldır devam eden Kazakistan'la, Kırgızistan'la, Özbekistan'la, Türkmenistan'la, Azerbaycan'la devam eden ilişkilerimiz söz konusu. Bu ilişkiler ekonomik sahada, siyasi sahada, sosyal sahada en üst düzey şekilde devam ediyor ve biz bugüne kadar bu ilişkilerimizin hiçbir noktasında da başta Rusya Federasyonu olmak üzere hiçbir devleti tahkir edecek, onları aşağılayacak, onları kötüleyecek boyutta bir pozisyon yaratıp da o ülkelerle de ilişki içerisine girmedik. Bilakis tam tersi, 24 Kasım 2015 tarihinde meydana gelen uçak krizinden sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelebilmesi adına da özellikle Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev büyük bir inisiyatif üstlenerek Sayın Putin'le birkaç kez görüşerek, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la birkaç kez görüşerek bu ortamın yumuşamasını ve Mayıs 2016 tarihinde de bu problemin ortadan kaldırılmasını sağladılar. Rusya Federasyonu bunu çok net biliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden böyle bir sıkıntı, böyle bir problem oluşmayacağını ve ileride de özellikle Rusya Federasyonu oluşturmuş olduğu Avrasya Ekonomik Birliği gibi bölgede Türkiye'yi de içine alacak bir ekonomik birliğin oluşacağını ve devasa bir bütünlüğe sahip olan, çok ciddi bir insan potansiyeline sahip olan bu Avrasya coğrafyasında da huzur, barış ve kardeşliğin de hakim olacağına inanıyorum. Evet. Ha, tabii ki problemler yok mu? Evet, problemler var. Rusya Federasyonu'nun bir Kırım ilhak meselesi söz konusudur. Bunu da atlamayalım. Bunu da konuşmak durumundayız elbette ki. Gürcistan'la olan Güney Ossetya problemi söz konusudur. Düne kadar Karadeniz bir barış deniziydi. En küçük bir problem, en küçük bir sıkıntı söz konusu değildi. Son birkaç yıl içerisinde Karadeniz'de de meydana gelen sıkıntılar var. İnanıyorum ki Orta Doğu'daki bu sorunlar, bu problemler bertaraf edildikten sonra kesinlikle ve kesinlikle Karadeniz'in tekrar bir barış denizine kavuşabilmesi mümkün olacak. Artı bir cümleyi daha ifade edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz haftalarda Karabağ meselesine de atıf yaparak Karabağ meselesinde bir an önce çözüm yolunu bulması gerektiğini de ifade etti.
Türk bu dünyasının, ilişkilerin oraları evet, da düzenlenmesi
asıl oraya geleceğim. Evet, asıl oraya geleceğim. Eğer burada bir kardeşlik olgusu var ise, bir dostluk olgusu var ise, karşılıklı menfaat ve diyaloglar söz konusu ise, Azerbaycan'ın topraklarının şu an hali hazırda %20'den fazla bir kısmı Ermenistan tarafından işgal altında. Evet. Dağlık Karabağ bölgesi şu an işgal altında. Bura özbeöz Azerbaycan toprağıydı. 1 milyonu aşkın insan topraklarından edildiler ve şu an Azerbaycan'ın birçok bölgesinde kaçkın konumunda, göçmen konumunda hayatlarını idame ettiriyorlar ve Ermenistan da pervasız bir şekilde bu işgali devam ettiriyor. İnanıyorum ki Orta Doğu'daki bu Suriye krizi, bu problemler çözüldükten sonra Rusya'nın da inisiyatifiyle, Türkiye'nin de inisiyatifiyle Karabağ meselesinin çözümüyle alakalı Azerbaycan'da masada olacak. İnşallah bu mesele de çözülecek. Yani ilişkilerimizin daha güçlü bir yapıya kavuşabilmesi için bunlar da olmazsa olmazlarımızdan evet. Bir tanesi.
Peki siz şimdi Avrasya evrenine dokunuyorsunuz. Biz biraz hani Rusya-Türkiye ilişkileri bağlamında gittik ama güncelden girelim istediğimiz için böyle geldik. Sevgili dostum, Avrasya evreninde Rusya ve Türkiye yakınlaşması yakın dönemde nasıl siyasi sonuçlar doğurabilir? Şimdi bu işe İran da artık girdi.
Evet.
Muhtemeldir ki Çin de
mutlaka
bu evrenin içerisinde
mutlaka,
olacak.
Mutlaka.
Bu bambaşka bir dünya tarihi.
Evet.
Yazılabilecek evet. kadar güçlü evet. bir işbirliği. Ve Türkiye'nin hani tarihinde de aslında görülmedik bir işbirliği.
Çok doğru.
Evet, bizim İran'la Yavuz'dan beri bir sorunumuz yok. Kasr-ı Şirin Anlaşması hala yürürlükte.
Aynen devam ediyor.
Devam ediyor. Çinliler Hun Türkleriyle arasındaki o korkudan dolayı Çin Seddi'ni inşa ettiler ama bizim halihazırda Çinlilerle bir kronik bir problemimiz de yok.
Evet. Evet. Ekonomik ilişkilerimiz çok yüksek seviyede, sosyal
evet.
ilişkilerimiz.
Nasıl görüyorsun? Ya yani bu ilişkilerin Türkiye'yi Batı'dan kopartır mı? Birinci sorun bu olsun. Yani Batı'dan Batı Türkiye'yle bu ilişkileri, bu işbirliklerini görüp araya biraz daha mesafe koyar mı?
Şöyle ifade edeyim. Önceki gün Kiev'de bir siyaset bilimi uzmanı dostumuzla, Ukrayna kendisi, sohbet ederken bir ifade kullandı. Önümüzdeki 10 yıl çok önemli dedi. 2028 yılına kadar bu coğrafyadaki ülkelerin içerisinde yönetim anlayışları çok ciddi manada değişecek. Bir hakkı teslim etmemiz gerekiyor.
Türkiye'de
ki,
var mı?
Hayır, Türkiye için kastetmiyor. Bağımsız Devletler Topluluğu için kastediyor bunu. Takdir edersiniz ki 1991'deki bağımsızlık sürecinde Bağımsız Devletler Topluluğu komünizm sisteminden bir anda kapitalist sisteme girdiler. Bu kapitalist sisteme girdikleri an itibariyle de burada inanılmaz derecede bir feodal yapı oluştu ve oligarklar meydana geldi. Ve 25-26 yıldır bu coğrafyada oligarklar toplumu bir noktada kanın emiyorlar. Bu de bir realite, yani bunu o toplumda yaşayan politologlar da gündeme getiriyorlar. Gazeteci dostlarımızla konuştuğumuzda onları da gündeme getiriyorlar. Nihayetinde bir dönüşüm olacak. Ekonomik bir dönüşüm olacak. Şimdi bu ekonomik dönüşümün olacağı süreç içerisinde de inanıyorum ki enerji potansiyeli Avrasya ülkelerinin çok yüksek seviyede, dünyanın %60'lık enerji potansiyelinin Avrasya coğrafyasında olduğunu çok net olarak biliyoruz. Bugün Kazakistan dünyanın en önemli uranyum üreticisi. Bugün Azerbaycan dünyanın en önemli gaz ve petrol üreticisi. İşte bugün baktığımız vakit Özbekistan dünyanın en önemli petrol ve altın üreticisi. Bugün Ukrayna'ya bakıyoruz. Çok ciddi manada savunma sanayine yönelik bir altyapısı olan ülke. Yani bu ülkelerin tamamını bir araya getirdiğimiz zaman, burada bir blok oluştuğu zaman, bu blokun içerisinde Çin, bu blokun içerisinde İran, bu blokun içerisinde Türkiye ve Rusya Federasyonu gibi aktör ülkeler olduğu vakit dünyayı bu merkezden yönetebilme imkanına da elbette ki sahip olacağız. Ha, biz bir emperyal zihniyetle dünyayı yönetelim noktasında da değil. Ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi daha güçlü kılabilme adına bölgede insanların barış içerisinde, huzur içerisinde ve mutluluk içerisinde yaşayabilmeleri adına bir hamle yapabilmemiz gerekirse bu 10 yıllık süreç içerisinde bu hamleyi elbette ki Türkiye'de içinde olduğu bir devletler topluluğu meydana getirecek. Biz buna çok net bir şekilde inanıyoruz. İşte bir Şanghay İşbirliği Örgütü var, takdir edersiniz ki. Dünyanın çok yakından takip ettiği bir Şanghay İşbirliği Örgütü. Görevini ifade edebiliyor mu? Evet, görevini çok net bir şekilde ifade edebiliyor. Biraz önce ifade ettiğimiz Avrasya Ekonomik Birliği görevini ve mevcudiyetini devam ettirebiliyor mu? En güzel şekilde devam ettirebiliyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'nin de içinde bulunduğu ve ismini zikrettiğimiz bu aktör ülkeler böyle bir birlik oluşturabilirler mi? Bunu mümkün. Hep beraber göreceğiz. Bir başka hususun da özellikle altını çizmemiz gerekir ki Cumhuriyet tarihini incelediğimiz zaman Cumhuriyet'in banisi Atatürk'ün de özellikle İran'la olan münasebetlerini, dönemi Sovyetler Birliği ile olan münasebetlerini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Hatta ve hatta Kurtuluş Savaşı döneminde Azerbaycan hükümetiyle yapmış olduğu girişimlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi Sovyetlerden ciddi manada destekler almışlar. Maddi ve manevi destekler almışlar. Cumhuriyet kurulduktan sonraki süreçte Şah Rıza Pehlevi, İran Devlet Başkanı Şah Rıza Pehlevi'yi Atatürk Ankara'da ve İstanbul'da birkaç kez ağırlamış. İlişkilerimiz ta o dönemden başlıyor ve bu bağlamda Cumhuriyet'in ilk yıllarında siyasi yönümüz hep doğu olmuş. Batı'ya aslında hiç yönelmemişiz. Biz mevcudiyetimizde hep batıda aramış, doğuda aramışız. Öbür yanda biz Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde ta Afganistan'a kadar gitmişiz. İşte Medine Fatihi Fahrettin Türkkan Paşa'yı Atatürk Kabil'e büyükelçi olarak 1926 yılında göndermiş. İşte o döneme baktığımız zaman ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin diplomatik temsilcisi Memduh Şevki Efendi 1921'de Bakü'ye büyükelçi olarak göndermiş. Ali Fuat Cebesoy Moskova'ya büyükelçi olarak göndermiş. Yani ilişkilere baktığımız vakit Cumhuriyet döneminde de tamamen evren itibariyle Avrasya bölgesi. Biz bu bölgede Atatürk'ün de ifadesiyle söylüyorum, dili bir, dini bir, kültürü bir ve inancı bir kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimizle yol yürümek zorundayız, bu kardeşlerimizle beraber hareket etmek zorundayız. Ayrıca Türk Cumhuriyetlerinin liderlerinin bir de şöyle bir özelliği var ki bunu Cumhurbaşkanımız da birçok kez konuşmasında ifade etti. Rusya ile olan münasebetlerimizde hepsi birer köprü vazifesi görüyorlar. Bunu da biz bu bağlamda çok iyi değerlendirmek zorundayız. Bir başka husus da emperyalist güçler özellikle ülkemiz üzerinde çok büyük hesaplar yaptılar. Baktılar başaramıyorlar. Başaramadıkları noktada Türkiye'yi ekonomik bir çıkmaz içerisine götürebilmenin gayreti içerisine girdiler. Şimdi Türkiye bunu da atlattı Allah'a şükür. Avrasya'nın en önemli sanayi üssü olarak nitelendirdiğimiz Marmara bölgesi bugün Anadolu toprakları içerisinde. Bu bizim için çok büyük bir nimet. Bugün Bakü, Tiflis, Kars demiryolu Çin'i takdir edersiniz Londra'ya bağlıyor.
Evet.
Bölgesel işbirliği imkanlarımız en üst düzeyde. Adana Ceyhan'dan dünyaya Bakü petrolü akıyor. Bakü, Tiflis, Ceyhan petrol boru hattıyla. Bakü, Tiflis, Kars, Erzurum doğalgaz boru hattıyla Anadolu bugün doğalgaz ihtiyacını karşılıyor. Allah'a şükür inşallah 2019 yılı içerisinde tamamlanması beklenen TANAP gibi Azerbaycan'la Türkiye arasındaki dev bir proje söz konusu. İşte Rusya Federasyonu ile yine Türkiye arasındaki TAP projesi söz konusu. Öbür taraftan biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Rusya Federasyonu ile Mersin Akkuyu'da Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelleri atıldı. 2023 sürecine kadar 4 aşamalı inşallah inşaat süreci tamamlandığı vakit Türkiye enerji noktasında dışa olan bağımlılığını asgari seviyelere indirmiş evet. olacak. Takdir edersiniz bugün Türkiye'nin yıllık yanılmıyor isem 60 milyar dolar civarında bir enerji potansiyeline ödemiş olduğu döviz söz konusu.
Evet.
İnşallah Akkuyu Nükleer Güç Santrali faaliyete geçtikten sonra yıllık 8 milyar dolar gibi bir katma değer sağlayacak Türkiye'ye. Bu ve bunun gibi çalışmalar inşallah.
Hem güneş hem rüzgar.
Tabii ki rüzgar bir taraftan devam ediyor ki Enerji Bakanlığımız evet. bu bağlamda ihalelerin tamamladı evet. gidiyor. Yani enerjiye kadir olan milletler elbette ki ekonomiye hakim olabiliyorlar ve 21. asırda da ekonomiye hakim olamadığınız takdirde Allah korusun varlık gösteremiyorsunuz ve emperyal güçlerin de pençesi altında kalabilme durumuyla da karşı karşıya kalıyorsunuz. Onun için ben ülkemizin kalkınması sürecine ve inşası sürecine katkı sağlayan, emeği geçen herkese şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Ölmüşlerimize bu bağlamda rahmet diliyorum. Yaşayanlarımıza da bu bağlamda can sağlığı arzu ediyorum. Bölgesel işbirliği imkanlarını da önümüzdeki süreçte inşallah kat be kat artarak en yüksek seviyeye çıkacağına ben inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti mevcut varlığıyla bölgede her şeyden önce örnek bir ülke ve her şeyden önce başta İslam dünyası için ve insanlık için de devamlı surette dua edilen ülkelerden bir tanesi. Türkiye'nin mevcudiyeti bugün İslam dünyasının aynı zamanda mevcudiyeti olarak ifade ediliyor. Söz Bakü'den açılmışken bir ifade kullanacağım. Bir tarihte Türkiye radyo televizyonlarının mikrofonunu Bakü'de yaşlı bir amcaya uzatmışlardı. Türkiye için ne düşünüyorsunuz? Aynen şu cümleyi ifade etmişti. Gökte Allah, yerde Türkiye. Dışarıdan bakıldığımız vakit gerçekten biz böyleyiz. Yani bugün Azerbaycan'ın ekonomik potansiyeline baktığımız zaman çok büyük bir güç. Ama yine de ümidi ve umudu o halkın Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Onun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin inşasına katkı sunanlara biz şükran ve minnet duygularımızı ifade ediyoruz. Ve ben dinleyicilerimize tekrar teşekkürlerimi ifade ediyorum.
Evet.
TRT bizlere sesimizi duyurma adına böyle bir imkan sundu. TRT'ye de ayrıca teşekkürlerimi ifade ediyorum ve başarılı çalışmalar diliyorum.
Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, bu hafta Parlamentoların Dostları programında değerli dostumuz Eko Avrasya Genel Başkanı Hikmet Eren konuğumuz oldu. Hikmet Eren'le hem Rusya-Türkiye ilişkileri, güncel nükleer anlaşma ve nükleer santralin tesisinin açılması, hemen akabinde İran, Türkiye ve Rusya üçlü zirvesinin hem bölgede yankılanması hem de Türkiye'nin Avrasya evreninde yeni üstlendiği rol ve etki üzerine konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla tekrar bir araya gelmek üzere. Hepinize iyi yayınlar diliyorum.
Parlamentoların dostluğu.